Ayrım 16. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 163. Egonun savunma mekanizmaları. Kişinin farkında olmadan, yani bilinçsiz olarak çatışmaya ve bunaltıdan kurtulma çabalarına egonun savunma mekanizmaları denir. Otomatiktir. Genellikle bilinç dışı süreçlerdir. Kişi ne tehlikenin ne de kullandığı savunma mekanizmalarının farkında değildir. Amaç egoyu korumaktır. Yani savunma mekanizmaları ile ego, algıda değişiklikler yaparak kişiyi çeşitli negatif duygulardan, huzursuzluklardan, utanç ve suçluluk duygularından kurtarmayı hedefler. Bu bağlamda kişinin algıladıkları, istekleri veya hissettikleri gibi iç duygular olabilir ya da başka insanların düşünceleri, dünya ve yaşam ile ilgili gerçekler gibi dış etkenler de olabilir. Savunma mekanizmaları irade ile ya da bilinçli olarak düzeltilebilecek olgular değildir. Bunlar kişinin içinde hissettiği bir takım eksikliklerin, yeterince olgunlaşmamış ya da tamamlanmamış ruhsal yapıların ve duyguların ortaya çıkış şeklidir. Kültürle, eğitimle ve aile yapısıyla savunma mekanizmaları değişebilmektedir. Herkesin travma, kayıp, cinsel taciz durumlarında yaşadıkları ve tepkileri farklıdır. Bu durum, kişilik davranışları eşittir, gelişim artı savunma mekanizmaları şeklinde özetlenebilir. Deşarj olmaya çalışan içsel dürtülerle bunları engellemeye çalışan güçler arasında bir savaş yaşanır. İdden çıkan her dürtü libidinal enerji taşır ve bu nedenle kişide bunaltı ve gerilim yaratır. Dürtü hedefe ulaşırsa gerilim azalır, hedefe ulaşamazsa gerilim sürer. Örneğin, evli olduğu halde sekreteriyle cinsel ilişkiye girme fantezileri kuran bir kişi, bunun toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir yasak olduğunu bilir ve cinsel dürtülerini bastırarak bilinç dışına iter. Böylece yasak cinsel dürtülere sahip olduğu için utanç duymaktan, kendini yanında çalıştırdığı bir kızı kirleten kötü biri olmak olarak görmekten kurtulmuş olur. Yani kişi süperegonun cezasından kurtulmuş olur. Binlerce dürtü vardır ve bunları kontrol eden sistem uygun olanlara geç, uygun olmayanlara dur diyerek bastırır. Bundan egonun haberi olmaz. Ego sadece bunalım, iç daralması ve sıkıntı hisseder. Buna anksiyete denir. İnsanoğlunun dışarıdan gelen gerçek bir tehlikeye karşı ilk olarak gösterdiği koruyucu tepki korkudur. İçimizde olan bir çatışma veya tehlikeye karşı gösterdiğimiz ilk tepki ise bunaltıdır. Korku bizi kaçmaya, teslim olmaya veya saldırmaya götürebilir. Ancak bilinç dışı yaşanan bir bunaltıdan kaçmaya imkanımız yoktur. İşte teslim olamadığımız veya saldıramadığımız bunaltıdan kurtulmak için egomuz savunma mekanizmalarını kullanır. Savunma mekanizmalarının ortak özellikleri şunlardır. Otomatiktir. Kişi savunma mekanizmaları sonucunda yaptığı davranışın gerçek nedeninin ve işlevinin farkında değildir. Yani savunma mekanizmaları bilinç dışı davranışlardır. Kişi savunma mekanizmalarının etkisi altında gerçeği olduğundan biraz daha farklı algılar. Yani kendi kendini aldatmaca işin içine girer ve böylece algılamadaki bu değişiklik ile bunaltı azaltılmaya çalışılır. Böylece kişi ortaya çıkan zor durumları kendini yıpratmadan atlatır. Savunma mekanizmaları herkes tarafından kullanılabilir ve altta yatan ağır bir patoloji yoksa normal bir davranış biçimi olarak kabul edilebilir. Aşağıda anlatacağımız bazı savunma mekanizmalarını okurken, bu mekanizmalardan birkaçının kendiniz ya da tanıdığınız bazı kimseler tarafından kullanıldığını fark edeceksiniz. Bu nedenle her sağlıklı insanın zaman zaman başvurduğu bir davranış türü olabilen savunma mekanizmalarından dolayı kendinizi veya tanıdığınız kimseleri suçlamayın, yargılamayın. Ama kişi egosunu korumak, bunaltıdan kurtulmak, iç ve dış çatışmalardan en az etkilenmek, çevreye geçici olarak uyum sağlamak ve daha etkin bir etkileşimde bulunmak için sürekli olarak savunma mekanizmalarını kullanıyorsa o zaman sorun var demektir. Çünkü sürekli olarak kullanılan savunma mekanizmaları tam aksine çevreye uyum yapmayı bozar ve sağlıksız sonuçlara götürür. Bu durumda var olan sorunu bulma ve çözme yollarından bir tanesi cinsel terapiste gitmektir. Fakat çok derinlerde ağır patolojiler gizli değilse kişi kendi çabası ile de sorunlarının kökenine inmeyi başarabilir ve kendi çözümlerini üretebilir. Bütün yapılması gereken ruhsal ve toplumsal gereksinimlerimizin farkına varmak ve objektif olarak problemin kaynağını sorgulamayı başarmaktır. Çünkü hepimizin güven, sevme, korunma, sevilme, güçlü olma, beğenilme, onur, namus, gerçeği öğrenme, özgürlük, ilerleme, kişilikli olma gibi ruhsal ve toplumsal gereksinimlerimiz vardır. Unutmayın, cinsel terapi ruhunuzun derinliklerine inmek için, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama ulaşmanız için, toplumsal ve ruhsal gereksinimlerinizin farkına varmanız için bir yolculuktur ve bir iki günde başarılacak bir konu değildir. Uzun zaman ve çaba gerektirir ama sonucunda kişinin cinsel kimliğinin olgunlaşmasını ve büyümesini sağlar. Kişinin ancak yaptıktan sonra veya bu konu hakkında bilgi aldığında fark edilebileceği, egonun savunma mekanizmalarının birçok türü vardır. Bunlar dört grupta incelenebilir. A. Narsisistik savunma mekanizmaları. En ilkelleridir. Daha çok çocuklar ve psikotik hastalar tarafından kullanılır. Bunlar inkar, aktifleştirme, idealizasyon, yansıtma, yansıtmalı özdeşim bölmedir. B. Olgun olmayan savunma mekanizmaları. Daha çok ergenler, erişkinliğe geçiş dönemindekiler ve psikotik olmayan hastalar tarafından kullanılmaktadır. Bunlar eyleme dökme, kilitlenme, hipokondriazis, özdeşleşme, içe atma, pasif agresif, gerileme, somatizasyondur. C. Nevrotik savunma mekanizmaları. Daha çok obsesif kompulsif bozukluğu olan ve histerik yapıdaki kişiler ve stres altında bulunan kişiler tarafından kullanılır. Bunlar yer değiştirme, bastırma, yalıtma, kontrol etme, ayrıştırma, dışarılama, ket vurma, entelektüalizasyon, bahane bulmak, tersine çevirmedir. D. Olgun savunma mekanizmaları. Daha çok sağlıklı kişiler tarafından kullanılır. Bunlar kendini heder etme, anticipation, önceden sezme, asketizm, bilinçli olarak zevk almaya dayanan tüm şeylerden vazgeçerek belli hedefe ulaşmak, büyük bir hedef, ülkü peşinden koşarak rahatlık, keyif ve bunun gibi davranışları bir kenara itmek, humor, mizahi bakış açısı oluşturmak, yüceltme ve bilinçli bastırmadır. Sayın hocam Doktor Tahir Özakkaş'ın Bütüncül Psikoterapi adlı kitabındaki Bütüncül Psikoterapi bağlamında savunma mekanizmaları açıklamalarına bakalım. Dinamik açıdan ruhsal yapı topografik şekilde bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı bölümlerine ayrılırken yapısal açıdan id, ego ve süperego katmanlarından oluşmaktadır. Gelişim evreleri açısından ruhsal yapı ise oral, anal, fallik, latent ve ergenlik dönemlerinden meydana gelmektedir. Bu yapının tamamını görsel olarak hayal edebilmek için daha önce de kullandığımız buzdağı örneğini modele almak istiyoruz. Denizdeki buzdağı bir insan kimliğine benzetilecek olursa buzdağının su üstünde kalan kısmı kişinin bilinçli kimliğini oluşturmaktadır. Buzdağının suyun altında kalan kısmı ise bilinç dışı kimliğimizi oluşturmaktadır. Hafif dalgalanan bir denizde buzdağının suyun altında kalan kısmının dalga boyu miktarınca açılması ve kapanmasıyla simgeleyebileceğimiz bir ara katman vardır ki buna bilinç öncesi alan denilebilir. Bebeğin gelişim evreleri anlatılırken bilincin nasıl oluştuğu konusu üzerinde durulmuştu. Buna göre bilinçli yapımız gerçekliği temsil eder. Yapısal açıdan ise bunun karşısına egoyu koyabiliriz. Suyun altındaki buzdağı kısmına da id ismini verebiliriz. Tanımlamanın kolay ve anlaşılabilir olması için süperegoyu da buzdağının tepesinde dolanan bir buluta benzetebiliriz. Bu durumda id, ego ve süperegonun yerleşimi ile bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı yaşamlar bir resim üzerinde gösterilmiş olmaktadır. Bu resimde psikoseksüel gelişim evrelerini göstermek mümkün değildir. Zira psikoseksüel gelişim evreleri ego ve süperegonun gelişimiyle ilintilidir. Doğuştan getirdiğimiz ana materyalimiz idimizdir. Bu biyolojik bir temele dayanan, genetik şifreyle yüklenmiş dürtü ve içgüdülerden oluşmuş ana yapıdır. Bu yapı doğuşta nasılsa ölene kadar varlığını aynı şekilde muhafaza etmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi idin dürtüsel talepleri hedef nesnesine ulaşıp rahatlamak ve üzerindeki gerilimi boşaltmak ister. Bebeklik evresinde annenin de yardımıyla tüm dürtüler hedefine ulaştırılmaya ve geciktirilmeden nesnesiyle buluşturulmaya çalışılır. Bebeğin emme ihtiyacı, açlık dürtüsü, anne memesi verilerek rahatlatılırken anne ile kaynaşma, anne ve birleşme ihtiyacı da anne kucağına yatırılarak tatmin edilir. Dürtünün iki kaynağının olduğundan bahsetmiştik ki bunlardan biri üretkenliği temsil eden yaşam enerjisi, diğeri de agresyonları temsil eden ölüm enerjisidir. Her iki dürtü de mutlak olarak hedefine ulaşmak istemektedir. Başlangıçta idde zaman, mekan, mantık ve diğer kavramlar oluşmadığından bunların anında temin edilmesi gerekir. Dürtü oluşma süreciyle eş zamanlı olarak tatmin edilememesi bebekte gerilim ve sıkıntıyı doğurur. Engellenmişliğin vermiş olduğu sıkıntı ile agresyon ortaya çıkar ve öfke deşarjı meydana gelir. Hayatın gereklilikleri arasında ise bir dürtü yola çıktığında bu dürtünün gerçekleşebilmesi için bir zaman periyoduna, nedensel bir ilişkiye, mantıksal bir bütünlüğe ve uygun mekansal koşullara bağlılık söz konusudur. Bir bakıcı ne kadar özverili olsa ve ne kadar yakından ilgilense de bir bebeğin dürtülerinin oluşum sürecinde eş zamanlı olarak hedefine ulaştırılması reel olarak mümkün değildir. Dürtülerin eş zamanlı olarak tatmin edilememesi, ruhsal bir yumak olan idin bir kısmının farklılaşarak ego dediğimiz dürtüyü bir süre erteleyebilme yeteneğine haiz olan bir ruhsal bileşenin komponent oluşmasını temin eder. Bu süreç doğal bir süreçtir ve egonun ilk oluşum çekirdeğidir. Henüz hafıza kayıtlarının olmadığı ve dışsal nesnelerin içsel tasarımlarının oluşturulamadığı bir dönemde bebek için dünya her an yeniden yaratılmaktadır. Bunu anlayabilmek için çevrenizdeki bir Alzheimer hastasının yıllardır tanıdığı eşini tanıyamaması ve çocuklarına yabancı muamelesi yapması örnek olarak gösterilebilir. Çünkü Alzheimer hastasının hafıza kayıtları biyolojik nedenlerle bozulmuş ve kayıtlar yok edilmiştir. Bu tahribatın derecesine göre de problemler ve sıkıntılar doğmaktadır. Bizim zihinsel sürekliliğimizi ve varlığımızı temin eden şey hafıza kayıtlarındaki nesne tasarımlarıdır. Bebek henüz bu tasarımlarını oluşturmamışken her an yeni bir dünya ile karşı karşıyadır. Her gelen anne sureti onun için yeni bir anne, her gördüğü nesne de onun için yeni bir nesnedir. Zihninde ve hafıza kayıtlarında beş duyu ile aldığı nesne tasarımlarını kaydetmeye başladığı andan itibaren nesnelerin devamı diye isimlendirdiğimiz bir süreç başlar ve bu andan itibaren varoluşun sürekliliği gerçekleşir. İşte tam bu süreç esnasında ego realiteye uyum gösterebilmek için bir takım çabalara başvurur. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimine paralel bir şekilde egonun varoluşu ve acıya tahammül süreci bir takım düzeneklerle temin edilmeye çalışılır. İdden farklılaşan ve dürtülerin belirli bir süre ertelenmesini temin eden bu güç ego gücüdür. Bu güç idden ayrılıp farklılaşarak palazlandıkça dürtüleri erteleyebilme, geciktirebilme ve bekletebilme yeteneğine sahip olmaktadır. Belki de egonun ilk fonksiyonu dürtüler üzerinde denetim kurabilme yeteneğidir. Bu, egonun bastırma-savunma düzeneğinin ilk prototipidir. Ego gerçekliği yani realiteyi temsil eder. Egonun görevi, idin dürtülerini deşarj etmek, realiteye uyum göstermek ve de süperegonun ahlaki yargıları karşısında sınırı aşmamaktır. Ego açısından gerçekliğin ve süperegonun taleplerini yerine getirmek hiçbir zaman tehlike arz etmez. Ancak idin tüm taleplerini yerine getirmek gerçeklik açısından çok büyük tehlike arz eder ve egonun yok olması veya yok edilmesiyle sonlanır. Bu durumda ego için en büyük tehlike kaynağı idden gelen dürtüler yani arzu ve isteklerdir. Arzu ve isteklerin sorgusuz ve sualsiz bir şekilde deşarj edilmesi ve hedef nesneye yönlendirilmesi realite açısından mümkün değildir. Örneğin yeni bir kardeşi dünyaya gelen çocuk kıskançlık krizleriyle kardeşini öldürmek için merdivenini düşürmek isteyebilir. Bu onun için doğal bir dürtüdür. Bu dürtüsünü belirli bir perspektifte tutmaya çalışan güç, realiteye uymaya çalışan ego gücüdür. Gelişen ego, idin bu tehlikeli potansiyelini fark ederek realiteye uyum kurabilmek için bu dürtüler üzerinde yoğun bir denetim oluşturur. Bu denetim, dürtülerin boşalmasını engelleyerek idi basınç dolu buhar kazanına dönüştürür. Biz biliyoruz ki hedefine ulaşamayan dürtüler insanda gerilim ve bunaltı doğurduğu için bir müddet sonra bu gerilim patlama şeklinde deşarj bulur. Nesnesine ulaşamayan her dürtü içimizde potansiyel bir mayın gibidir. Ego bunu dikkate almak zorundadır. Ego yoğun basınç karşısında bu dürtülerin alternatif emniyet sübaplarıyla tahliyesine ve tasfiyesine çalışır. İşte bunları yaparken ego, ide karşı savunma düzeneklerini oluşturmak durumundadır. Ego, kendini ide karşı savunup realitede varlığını sürdürebilmek için onlarca savunma düzeneğini uygulamaya sokar. Bu savunma düzenekleri ruhsal gelişim evrelerine göre ilkel olandan olgun olana doğru bir seyir takip eder. İlkel olan savunma düzeneklerinin psikoseksüel gelişim evrelerinin ilk dönemlerinde kullanılması doğal iken daha sonraki gelişim evrelerinde kullanılması bir patolojiye işaret eder. Dinamik yaklaşımda egonun savunma düzenekleri başlangıçta 8-10 düzenek olarak isimlendirilirken bugün yeni ekollerin yeni açılımlarıyla savunma düzeneklerinin sayısı 25'e ulaşmış ve içerikleri değişmiştir. Savunma düzeneklerinin temel nitelikleri bilinç dışı olması, otomatik olarak çalışması ve büyük oranda ide karşı savaş vermesidir. Bazı savunma düzenekleri egonun realiteye uyumu için gerekliyken bazıları da süperego için oluşturulmaktadır. Yukarıda vermiş olduğumuz tasarımsal Buzdağı örneğinde olayı basite indirgeyerek konuyu aktarmaya çalıştık. Daha doğru anlatım ortaya koyabilmek için bulut olarak nitelendirilen süperegonun suyun üstünde olmasına rağmen %90'ının bilinç dışı faaliyet gösterdiğini belirtmeliyiz. Tamamı suyun üstünde gibi gözüken egonun da savunma düzeneklerini oluşturabilmek için bir kısmının bilinç dışına, yani suyun altına doğru derinleştiğini görüyoruz. Bunu geometrik bir şekilde ifade edecek olursak insan kimliğini bir daireye benzetebiliriz. Dairenin 1/3 oranında üst kısmından geçecek bir parabol çizgi bilinç çizgisi iken, parabol çizgisinin üst kısmında kalan alanın %70'ini ego parçası, %15'ini süperego parçası, %15'ini de id parçası oluşturur. Suyun altında kalan veya parabolün altında kalan alanın %60'ına id, %30'una süperego ve %10'una da ego diyebiliriz. Bu rakamlar ölçülebilen rakamlar değil, fakat konuyu anlatabilmek için örneklem rakamlarıdır. Savunma düzenekleri, yukarıda belirttiğimiz temel özellikleri, yani bilinç dışı olmaları, otomatik olarak uygulamaya geçmeleri, idin saldırıları karşısında egonun gerçekliğini ve süperegoya uyumunu sağlamaları ve de dürtülerin deşarjına imkan vermeleri bağlamında ele alındığında aşağıdaki başlıklar şeklinde sıralanabilir. 1. Bastırma, represyon ve supresyon. Olgun bir egonun bilinç dışını kontrol edebilmesi için oluşturması gereken ilk önemli savunma düzeneği, öncelikle tehlike arz eden dürtüleri durduracak ve onları bilinç dışına bastıracak savunma düzeneğidir. Egonun bu fonksiyonu oluşturabilmesi için belirli bir güce ulaşması, dürtüyü bilinç dışında tutabilme yeteneğine sahip olabilmesi ve orada barındırması gerekir. Başlangıçta dürtüler bilinç dışında tutulamadığı için bilince çıkarılarak realiteye ve süperegoya uygunluk açısından test edildikten sonra uygun olanlarına deşarj imkanı sağlanması, uygun olmayanların da bilinç dışına tekrar gönderilmesi ve bastırılması gerekir. Özellikle psikoseksüel gelişim evrelerinden fallik evreye ulaşan bir bebekte ebeveyn tasarımlarının içselleştirilmesi sonucunda dürtüler, süperegonun bilinç dışı kısmının denetimiyle bilince ulaşmadan kontrol edilmekte ve denetim sağlanmaktadır. Bastırma mekanizması aktif bir süreçtir. Dürtü bilince çıkmak için libidodan bir enerji kullanırken, ego bu dürtüyü durdurabilmek ve baskılayabilmek için yine libidodan enerji kullanmak zorundadır. Bu da fasit bir daireyi oluşturur. Bunaltının oluşmasını kontrol etmek için devreye giren bastırma mekanizması insanı yorgun ve bitap düşürebilir. Bastırma mekanizması şu şekillerde ortaya çıkabilir. A. Bilince gelen dürtünün geri gönderilmesi. B. Dürtünün bilinç dışında tutulması. C. Reel olarak yaşanan travmanın bilinç dışına gömülmesi. Her üç hadede bastırma mekanizmasından bahsetmek mümkündür. Ruhsal gelişim evrelerinin durumuna göre bilinç dışında tutulan dürtüler zaman zaman bilince çıkabilir. Hatta zaman zaman aktive olup uygulamaya bile geçebilir. Bunun birçok nedenleri vardır. Egonun zayıflığı, süperegonun baskınlığının yetersizliği ve realitenin kolaylaştırıcı etkileri sonucunda dürtü uygulamaya geçebilir. Örneğin ergenlik dönemine kadar Ödipal çatışması ile ilintili olarak anneye ilişkin bilinç dışı ensest arzularını kontrol altına alabilen genç delikanlı, ergenliğin getirmiş olduğu fiziksel ve ruhsal zorlamaların sonucunda bu dürtüsünü bastıramayacak noktaya gelip bilinçlendirebilir. Böyle bir arzu ve istek bilinçlendiğinde genç delikanlı için bu durum dayanılmaz bir sıkıntı ve acı vermektedir. Belki de yıllardır bilinçaltına bastırarak tutmuş olduğu bu dürtü, ergenliğin zor şartları altında denetimden çıkmış, sadece bilince ulaşmıştır. Bilinçte bunun izolasyona tabi tutulmadan hissedilmesi ve düşünülmesi ciddi bir sıkıntı kaynağı yaratmaktadır. Böyle bir nedenle intihara yönelen, yoğun anksiyete atakları geçiren veya depresyona giren ergenler bulunmaktadır. Burada mekanizma, egonun denetim gücünün zayıflaması sonucunda dürtülerin bilinç dışı katmandan bilinçli hale gelmesi şeklinde çalışmaktadır. Yine aynı gençlerde anneye karşı hissedilen bu dürtüsel yapı cinsel bir eyleme yönelmese bile cinsel içerikli olarak anneye dokunma ya da sarılma gibi eylemlere dönüşebilmektedir. Bu durumda ergenin yaşayacağı içsel çatışma daha yoğun ve fazladır. Çocukluk döneminde kardeşine karşı kıskançlık hissiyle dolu, ona zarar verme isteğiyle bu tip dürtüleri harekete geçmiş olan çocuk, çevre şartları müsait ise eylemi uygulamaya teşebbüs edecektir. Yaş ilerledikçe bu dürtüler ve istekler bilinç dışında tutulacak, hiç bilince çıkmayacaktır. Her iki durumda da bastırmadan bahsetmek mümkündür. Çocuğun kıskançlığı hissedip kardeşine karşı düşmanca hisleri fark etmesi ve bundan utanarak bastırmaya çalışması, represyon, bastırma düzeneğini oluştururken, dürtüleri bilince çıkmaya izin vermeden bilinç dışında tutmayı başarması ise supresyon, bastırma mekanizmasına örnek olarak verilebilir. Yaşanmış olan travmatik birçok anı unutulma eğilimlidir. Egonun rahatlayabilmesi için yaşanmış olan bu tip anıların hafıza katmanlarının derinlerine gönderilmesi ve çağrışım zincirinden uzak tutulması gerekmektedir. Aktif olarak bilince ulaşamayan bu tip travmatik yaşantılar bilinç dışında varlığını sürdürecek, bireyi farklı şekillerde varlığından haberdar edecektir. Birçok psişik belirtinin, semptomun arka planında bu travmatik yaşantıların iz düşümlerini bulmak mümkündür. Bastırma, egonun öncelikli olarak alacağı ilk tedbirdir. Dinamik açıdan bakıldığında, ensestiyöz talepler bilinç dışında bastırılarak tutulacaktır. Daha sonra ise egonun gelişim yapısına, realiteye ve süperegoya uymayan birçok istem ve arzu deşarj imkanı bulamadan bilinç dışında tutulacaktır. Bastırma çeşitli yaklaşım ekollerine göre farklı da değerlendirilebilmektedir. Biyolojik eksenli bir bakış tarzında olay hafıza kayıtlarının işlemlenmesiyle ilişkilendirilebilir. Biyolojik yaklaşım tarzı bilinç dışı bir hafıza kaydının varlığını kabullenmez. Bunun yerine yaşantılanan bilgilerin ve zaman dilimlerinin hafızaya alma, hafızada saklama ve geri çağırma sistemindeki bir takım hatalardan kaynaklandığına inanılır. Bu açıklama biçiminde hafıza kaydı yapılırken bazı kodlama sistemlerinin hafızayı etkin olarak çalıştırdığı ve hatırlamada bu sistemlerin çok önemli bir role haiz olduğu belirtilmektedir. Bu bakış tarzıyla birçok olayı izah edememekteyiz. Biyolojik bakış tarzına göre hafıza kayıtlarına güçlü kayıt yapılıp yeniden çağrılabilmesi duygusal bir olayın patlayıcı etkisinin kaydı güçlendirmesi nedeniyledir. Yaşanan bir savaş, deprem, felaket ve benzeri durumlarda olduğu gibi. Ancak biz biliyoruz ki cinsel taciz konusunda birçok kurban olayı hatırlayamamaktadır. Bu da göstermektedir ki biyolojik hafıza kaydı izahı bir noktaya kadar geçerli olmakta bizim bilinç dışı süreçler dediğimiz mekanizmalar devreye girmektedir. Olay davranışçı açıdan değerlendirildiğinde hoşnutluk veren anılar ve hafıza kayıtları canlı tutulurken sıkıntı veren hafıza kayıtlarının geri planda kalması ile ilgili davranışçı, pekiştirici süreçlerden bahsedilmektedir. Hatırlanmayan travmatik hadiselerin davranışçı ekole göre bu şekilde izahı yapılmaktadır. Negatif olan anılar hafızadan silinmekte, pozitif olanlar ise pekiştirici süreçlerle hafızada tutulmaktadır. Deprem ve savaş gibi hallerin negatif etkileri olmasına rağmen hafıza kayıtları çok aktif bir şekilde tutulurken, bireysel olarak yaşadığımız aşağılanma, dışlanma ve cinsel taciz gibi anılar hafıza kaydına gelmemektedir. Bu da pekiştirici süreçlerin bu alanda geçersiz olduğunu ve davranışçı yaklaşımın olayları bir noktaya kadar izah edip bir noktadan sonra yetersiz kaldığını bize göstermektedir. Kognitif, bilişsel açıdan bastırma ve unutma kavramlarına bakıldığı zaman başlangıç dönemlerinde bilinç dışı süreçler kabul edilmezken vaka çalışmalarında izah edilemeyen kognitif yapılandırmalara farklı isimler verilerek afonksiyonel şemalara dinamik yapının bilinç dışı kavramlaştırmasına denk düşecek temel kabuller ve şemalarla açılımlar getirilmiştir. 16. ayrımın sonu sayfa 170.